Bugün, Napolyon Hill'in 1938'de kaleme aldığı, ancak tartışmalı içeriği nedeniyle 70 yıldan fazla bir süre yayımlanmayan ve yazarın ölümünden çok sonra, 2011'de okurla buluşan Şeytanı Alt Etmek adlı eserini inceleyeceğiz. Şeytanı Alt Etmek, Napolyon Hill ile şeytan arasında geçen hayali bir röportajdır. Bu röportajdan Napolyon Hill'in çıkardığı, kötülüğün doğasına yönelik gerçekler, şeytanın zincirlerinden kurtulmamıza ve iyi bir hayat yaşamamıza yardımcı olacak değerli bilgiler barındırır. Bu röportaj sayesinde soyut kavramlar somutlaşır. Korku, tembellik, propaganda, yanlış eğitim, çevresel baskı ve alışkanlıklar birer psikolojik kavram olmaktan çıkar. İnsan zihnini ele geçirmeye çalışan düşman güçlere dönüşür. Bu da kitabı dramatik, sorgulayıcı ve sarsıcı bir düşünce metnine dönüştürür. Diğer yandan Hill'in bazı savlarının oldukça iddialı, metafizik ve sembolik olduğunu da dikkate almamız gerekir. Şeytan, hipnotik ritim, sonsuz zeka ve diğer benlik gibi kavramlar modern bilimde doğrudan karşılığı olan kavramlar değildir. Fakat bu kavramlar psikolojik ve sembolik düzeyde okunduğunda, kitap insan alışkanlıkları, korkular, çevre etkisi, öz disiplin, amaç belirleme ve kişisel sorumluluk üzerine güçlü bir düşünce çerçevesi sunar. Kitabın birinci bölümü, Napolyon Hill'in Andrew Carnegie ile buluşmasını ve yeni fikirlere nasıl yönlendiğini anlatır. Napolyon Hill, gençlik yıllarında başarılı insanlarla röportajlar yaparak hukuk eğitimini finanse etmeyi düşünür. Başlangıçta amacı oldukça pratiktir. Başarılı insanların hikayelerini yazacak, bunları dergilere satacak ve kazandığı parayla kendi eğitim masraflarını karşılayacaktır. Fakat Andrew Carnegie ile yaptığı görüşme, bu sınırlı hedefi çok daha büyük bir misyona dönüştürür. Carnegie, Hill'in başarılı insanları inceleme fikrini değerli bulur. Ancak bunun tek başına yeterli olmadığını söyler. Ona göre insanlığa asıl hizmet edecek şey, yalnızca başarı hikayelerini anlatmak değildir. Gerçek ihtiyaç, hem başarının hem de başarısızlığın nedenlerini sistemli biçimde inceleyen pratik bir başarı felsefesi oluşturmaktır. Carnegie, okulların ve üniversitelerin pek çok soyut bilgi öğrettiğini, fakat insanlara hayatta nasıl başarılı olunacağını, sahip olunan bilginin nasıl kullanılacağını ve bireysel başarı ilkelerinin nasıl uygulanacağını yeterince öğretmediğini savunur. Bu bölümde öne çıkan temel düşünce şudur: başarı tesadüfi değildir. Başarısızlık da yalnızca kader değildir. İkisinin de nedenleri vardır ve bu nedenler incelenebilir. Carnegie'in Hill'e verdiği görev, sadece zengin ve başarılı insanları gözlemlemek değildir. Aynı zamanda başarısız olmuş insanları da dikkatle incelemesini ister. Çünkü Carnegie'ye göre insan, ne yapması gerektiğini başarı sahiplerinden öğrenebilir. Fakat ne yapmaması gerektiğini çoğu zaman başarısızlardan daha iyi öğrenir. Bu düşünce, kitabın temel derslerinden biridir. Başarısızlık doğru okunduğunda öğretici bir güce dönüşür. Bölümde önemli kavramlardan biri de diğer benliktir. Bu kavram, Hill'in korku ve kararsızlıkla yönetilen sıradan benliğinin ötesindeki daha güçlü, daha cesur ve daha amaçlı yönünü temsil eder. Hill, yaşadığı krizler sayesinde kendi içinde iki farklı güç olduğunu fark eder. Bunlardan biri korkuya teslim olan, erteleyen, tereddüt eden ve başarısızlık ihtimaline odaklanan benliktir. Diğeri ise inançla hareket eden, hedefini gören, zorlukları geçici kabul eden ve harekete geçen benliktir. Bu ayrım, kitabın düşünce sisteminin psikolojik temelini oluşturur. Birinci bölüm, insanın büyük bir amaca hizmet etmek istiyorsa önce kendi korkularını ve kararsızlıklarını aşmak zorunda olduğunu vurgular. Hill'in Carnegie'den aldığı görev, dışarıdan bakıldığında başarı felsefesini oluşturma görevidir. Fakat içeriden bakıldığında bu görev, Hill'in kendisini dönüştürme sürecidir. Başarı ilkelerini araştıran kişi, önce kendi başarısızlık korkusunu, dağınıklığını ve amaçsızlığını aşmalıdır. Sonuç olarak bu bölüm, başarının yalnızca yetenekli insanlara özgü bir ayrıcalık olmadığını gösterir. Başarı, ilkeleri olan, gözlemlenebilen ve öğrenilebilen bir süreçtir. Fakat bu süreç dış dünyayı incelemek kadar, insanın kendi iç dünyasını incelemesini de gerektirir. Kişi kendi içindeki korku dolu benlikle cesur benliği ayırt etmeye başladığında, gerçek dönüşüm de başlar. İkinci bölüm, Hill'in korku ve kararsızlık halinden çıkıp daha güçlü bir inanç durumuna geçişini anlatır. Bu bölümde insanın kendi zihinsel durumunun, dış dünyadaki sonuçları nasıl etkilediği açıkça görülür. Hil, önceki bölümde yaşadığı krizlerden sonra yeni bir cesaret ve güven duygusu kazanır. Artık ihtiyaç duyduğu maddi kaynakları bulabileceğine inanmaktadır. Hil, başarı felsefesini yayımlamak için Albert Pelton ismine yönelir. Burada önemli olan yalnızca Pelton'un seçilmesi değildir. Asıl önemli olan, Hill'in artık korku ve çaresizlik içinden değil, güven ve amaç duygusu içinden hareket etmesidir. Daha önce onu durduran şey para eksikliği ya da destekçi yokluğu değildir. Asıl engel zihinsel kararsızlığıdır. Kendi içinde başarabilirim duygusu oluştuğunda, dış dünyadaki imkanları da farklı görmeye başlar. İnsan çoğu zaman kendi kendine koyduğu sınırların farkında değildir. Hill, Pelton'a güçlü bir teklif hazırlar ve kısa süre sonra kitaplarının yayımlanması mümkün olur. Bu gelişme, ona kendi zihinsel engellerinin ne kadar belirleyici olduğunu gösterir. Başka bir ifadeyle Hill, dış koşullar değişmeden önce iç tavrın değişmesi gerektiğini keşfeder. Hill'e göre her sorun, içinde bir çözüm tohumu taşır. Geçici yenilgiler çoğu zaman gelecekteki başarının zeminini hazırlar. Başarısızlık son değildir. Kişi onu doğru yorumlarsa yeni bir düşünce düzeninin başlangıcı olabilir. Hill, tarihteki birçok güçlü liderin hedeflerine ulaşmadan önce ciddi zorluklardan geçtiğini hatırlatır. Böylece başarı, rahat koşulların değil, zorluklar karşısında değişen düşünce biçiminin sonucu olarak sunulur. Bu bölümde Hill'in dua ve inanç anlayışında da bir değişim görülür. Dua, yalnızca eksik olanı istemek değildir. Sahip olunanlara şükran duymak ve zihni olumlu bir amaç doğrultusunda hizalamaktır. Hill, daha fazlasını istemek yerine mevcut nimetleri fark etmeyi öğrenir. Bu yaklaşım ona iç huzuru ve daha geniş bir bakış kazandırır. Böylece dua, pasif bir bekleyiş olmaktan çıkar. Zihinsel yönelim ve amaç belirleme pratiğine dönüşür. Hill, ihtiyaç sahiplerine hizmet etmenin insanın kendi hayatında da olumlu bir dönüşüm yarattığını düşünür. Başarı yalnızca bireysel kazanç değildir. Kişinin başkalarına değer üretmesiyle de ilgilidir. Bu yüzden diğer benlik, yalnızca kişisel zenginlik arayışında ortaya çıkan bir güç değildir. Aynı zamanda insanı daha anlamlı ve faydalı bir yaşama yönlendiren içsel bir rehberdir. İnanç, amaç ve içsel kesinlik, dış dünyada eyleme dönüşmediği sürece eksik kalır. Fakat eylemle birleştiğinde insanın önündeki kapıları açabilir. Hill'in yaşadığı dönüşüm, büyülü bir olay gibi anlatılsa da psikolojik düzeyde şu anlama gelir. İnsan kendi potansiyeline inanmaya başladığında, daha önce görmediği seçenekleri görür, daha cesur adımlar atar ve zorlukları felaket olarak değil, çözülmesi gereken problemler olarak değerlendirir. Belki de hayatınızda eksik olan şey yalnızca fırsat değildir. Fırsatı görecek zihinsel açıklıktır. Belki de çözüm, daha fazla şikayet etmekte değil, amaca bağlı bir inançla harekete geçmektedir. Üçüncü bölüm, yazarın şeytan ile yaptığı tuhaf röportaj etrafında şekillenir. Bu bölümde şeytan, insan zihnini ele geçiren olumsuz güçlerin sembolü olarak karşımıza çıkar. Korku, çaresizlik, kararsızlık, olumsuz düşünce, yoksulluk korkusu, eleştiri korkusu, hastalık korkusu, sevgi kaybı korkusu, yaşlılık korkusu ve ölüm korkusu, şeytanın insan üzerindeki başlıca araçları olarak sunulur. Şeytan insanları doğrudan zorla yönetmez. Onun yöntemi daha gizli ve daha sinsi işler. Önce insanların zihinlerine korku yerleştirir. Ardından onların kendi kendilerini sabote etmelerini sağlar. İnsan korkuya teslim olduğunda bağımsız düşünme yeteneği zayıflar. Korku zihni daraltır. İnsanı seçenekleri görmekten alıkoyar. Onu pasifliğe, ertelemeye ve başkalarına bağımlı hale getirir. Şeytanın en sevdiği insanlar, kendi düşüncelerini kontrol edemeyen insanlardır. Hill'e göre korku yalnızca bir duygu değildir. Düşünceyi ele geçiren bir yönetim biçimidir. Yoksulluk korkusu insanı risk almaktan alıkoyar. Eleştiri korkusu insanı kendi fikrini savunmaktan uzaklaştırır. Hastalık korkusu bedene aşırı odaklanmaya yol açar. Sevgi kaybı korkusu insanı bağımlı ve tavizkar hale getirir. Yaşlılık korkusu, insanın gücünü kaybettiğine inanmasına neden olur. Ölüm korkusu ise hayatın tamamına gölge düşürür. Şeytan, bu korkuları kullanarak insanların kendi hayatlarını bilinçsizce yönlendirmesini sağlar. Hill, Sokrates ve Abraham Lincoln gibi tarihi figürleri bağımsız düşüncenin örnekleri olarak sunar. Bu kişiler, çevrelerinin baskısına ya da dönemin korkularına teslim olmayan zihinleri temsil eder. Şeytanın korku yoluyla kurduğu egemenliğe karşı bağımsız düşünce ve olumlu zihinsel tutum, insanın en güçlü savunma mekanizmasıdır. Yazar bu noktada usta zihin grubu oluşturmayı önerir. Hill'e göre insan tek başına kaldığında korkuları tarafından daha kolay kuşatılabilir. Fakat ortak amaç etrafında birleşmiş, birbirini destekleyen, olumlu ve üretken insanlardan oluşan bir çevre, bireyin zihinsel direncini artırır. Usta zihin grubu yalnızca bir iş ortaklığı değil, aynı zamanda zihinsel bir koruma alanıdır. İnsan kiminle düşündüğünü, kiminle konuştuğunu ve kimden etkilendiğini dikkatle seçmelidir. Üçüncü bölümün ana fikri şudur. İnsan zihni bir mücadele alanıdır. Korku, olumsuzluk ve çaresizlik bu alanı ele geçirmeye çalışır. Buna karşı bağımsız düşünce, olumlu zihinsel tutum, doğru arkadaş çevresi ve amaç duygusu gerekir. Üzerinde etraflıca düşünülmesi gereken soru şudur. Kendi düşünceleriniz gerçekten size mi ait, yoksa korkularınızın ve çevrenizin size kabul ettirdiği düşünceleri mi yaşıyorsunuz? Dördüncü bölüm, kitabın en önemli kavramlarından biri olan sürüklenmeyi açıklar. Şeytan, insanları kontrol etmek için kullandığı temel yöntemin sürüklenme alışkanlığı olduğunu söyler. Sürüklenme, insanın kendi zihnini aktif biçimde kullanmaması, kesin bir amaca sahip olmaması ve dış koşulların kendisini yönlendirmesine izin vermesidir. Böyle bir kişi yaşar. Fakat yönsüz ve amaçsızdır. Düşünür gibi görünür. Ama çoğu zaman kendisine öğretilmiş düşünceleri tekrar eder. Sürüklenen insanın temel özelliği, ne istediğini bilmemesidir. Kararsızdır, kolay etkilenir. Başkalarının fikirlerine göre hareket eder ve kendi hedeflerini belirleyemez. Günlük olaylara tepki verir. Ancak uzun vadeli bir amacı yoktur. Böyle bir insan için hayat, bilinçli bir yolculuk değil, rüzgarın önünde savrulma halidir. Şeytanın ifadesiyle, bu insanlar dış güçler tarafından yönetilmeye açıktır. Sürüklenme çocuklukta başlar. Şeytan, ebeveynleri, öğretmenleri, din adamlarını, toplumun geleneklerini ve çevresel koşulları kullanarak çocukların zihinlerine korku, batıl inanç, itaat ve sorgulamama alışkanlığı yerleştirir. Çocuklar başlangıçta açık ve etkilenebilir zihinlere sahiptir. Eğer onlara bağımsız düşünme, özgüven ve amaç geliştirme öğretilmezse, zamanla başkalarının fikirlerini kendi fikirleri zannetmeye başlarlar. Geleneksel eğitim, çocuklara çoğu zaman ne düşüneceklerini öğretir. Fakat nasıl düşüneceklerini yeterince öğretmez. Ezber, itaat ve sınav başarısı öne çıkar. Buna karşılık özgüven, yaratıcı düşünce, amaç belirleme, kişisel sorumluluk ve zihinsel disiplin ihmal edilir. Bu nedenle eğitim, insanı özgürleştireceğine, bazen sürüklenmeye hazırlayan bir mekanizmaya dönüşebilir. Şeytanın sürüklenmeyi teşvik etmek için kullandığı yöntemler arasında korku, batıl inanç ve tembellik vardır. İnsan korktuğunda düşünmeyi bırakır. Batıl inançlara kapıldığında olayları kendi aklıyla değerlendirmek yerine hazır açıklamalara sığınır. Tembellik ise zihinsel çabanın düşmanıdır. Bu üç unsur birleştiğinde insan, kendisine verilmiş hayatı bilinçli biçimde kurmak yerine, alışkanlıkların ve çevrenin akışına kapılır. Sürüklenen kişi pasiftir, kararsızdır, yönlendirme için başkalarına bakar, kolayca vazgeçer ve çoğu zaman fırsatları kaçırır. Sürüklenmeyen kişi ise proaktiftir. Hedef belirler, coşku taşır, bağımsız düşünür, karar verir ve eyleme geçer. Aradaki fark yetenek farkı değildir. Zihinsel yönelim farkıdır. Hayatta ilerlemek için önce sürüklenmeyi fark etmek gerekir. İnsan, sürüklendiğini kabul etmeden değişemez. Çünkü sürüklenmenin en tehlikeli yanı, kişinin bunu çoğu zaman fark etmemesidir. İnsan meşgul olabilir, çalışıyor olabilir, sürekli hareket halinde olabilir. Ama bütün bunlara rağmen amaçsızca sürükleniyor olabilir. Dördüncü bölüm, hayatı sadece dış koşullara tepki vererek yaşamamayı öğütler. Ne istediğinizi belirleyin. Düşüncelerinizi inceleyin. Kimin etkisi altında olduğunuzu görün. Kendi kararlarınızı bilinçli şekilde verin. Çünkü sürüklenmeyen insanın ilk özelliği, kendi zihninin sorumluluğunu almasıdır. Beşinci bölümde korku, batıl inanç, sürüklenme, dal kavukluk, başarısızlık, propaganda ve arzuların insan üzerindeki etkisi ele alınır. Bu bölüm, insanın nasıl manipüle edildiğini ve bu manipülasyondan nasıl korunabileceğini gösterir. Şeytan, gücünün insanların korkularından geldiğini söyler. Kendi iradesini ve arzusunu ihmal eden, ne istediğini bilmeyen ve kendi düşüncelerini kontrol etmeyen insanlar onun etkisine daha açıktır. Ancak şeytan herkesi eşit biçimde kontrol edemez. Kendi zihnini yöneten, düşüncelerini seçen, amacını bilen ve kararlarında kesinlik gösteren insan üzerindeki etkisi zayıflar. Dolayısıyla asıl mücadele dışarıda değil, zihnin içinde başlar. Şeytan, insanların kibir ve egoizmini kullanarak onları yönlendirir. Dalkavukluk, kişiye kendisini güçlü, özel ya da haklı hissettirir. Fakat aynı zamanda onu gerçekçi düşünceden uzaklaştırabilir. İnsan övülmeye bağımlı hale geldiğinde kendi yargısını kaybeder. Başkalarının onayına ihtiyaç duymaya başlar. Bu da onu manipülasyona açık hale getirir. Başarısızlık da bölümün önemli konularından biridir. Şeytan, insanların birkaç yenilgiden sonra pes etmelerinden yararlanır. Birçok insan geçici yenilgiyi kalıcı başarısızlık sanır. Oysa başarılı insanlar başarısızlığı bir son olarak değil, düzeltme fırsatı olarak görür. Yazar, başarısızlığın insanı durdurmak zorunda olmadığını, fakat başarısızlığa verilen anlamın insanı durdurabildiğini savunur. Propaganda, şeytanın başka bir güçlü aracıdır. İnsanlar çoğu zaman kendi düşüncelerini özgürce oluşturduklarını sanırlar. Fakat propaganda, onların neye inanacağını, kimden korkacağını, kimi suçlayacağını ve neyi arzulayacağını fark ettirmeden şekillendirir. Propaganda yalnızca bireyi değil, kitleleri de etkiler. Toplumsal huzursuzluk, çatışma ve kutuplaşma bu yolla beslenir. Eğer düşüncelerinizin kaynağını sorgulamazsanız, size ait olmayan fikirlerle yaşayabilirsiniz. Bu bölümde arzuların rolü de ele alınır. Para, sevgi, cinsel çekim, onaylanma, statü ve güvenlik arzuları insan hayatının doğal parçalarıdır. Fakat amaç ve irade tarafından yönetilmediklerinde sürüklenmeye yol açarlar. Arzu kendi başına kötü değildir. Ancak bilinçsiz arzu insanı kolayca yönlendirilir hale getirir. İnsan ne istediğini bilmezse, başkaları onun ne istemesi gerektiğini belirler. Öz farkındalık, kararlılık, düşünce hakimiyeti ve net karar verme, sürüklenmeye karşı korunmanın temel unsurlarıdır. İnsan önce zihninde neler olup bittiğini fark etmelidir. Sonra kararlarında kesinlik geliştirmelidir. Ardından düşüncelerini rastgele akışa bırakmak yerine bilinçli biçimde yönlendirmelidir. Eğer sürüklenme zamanında fark edilmezse, alışkanlığa dönüşür ve kırılması giderek zorlaşır. 5. bölüm bize, insanın yalnızca korkuyla değil, övgüyle, arzuyla, propagandayla ve başarısızlığa verdiği yanlış anlamla da kontrol edilebildiğini söyler. Özgürlük için yalnız cesaret yetmez. Zihinsel uyanıklık gerekir. İnsan, kendisini hangi sözlerin, hangi arzuların, hangi korkuların ve hangi alışkanlıkların yönettiğini görmelidir. 6. bölüm, hipnotik ritim kavramı üzerine kuruludur. Hill'e göre hipnotik ritim, düşüncelerin ve alışkanlıkların zamanla kalıcı bir düzene dönüşmesini sağlayan doğal bir yasadır. Bu kavram, insan zihninin tekrarlanan düşünceler yoluyla belli bir yöne kilitlenmesini anlatır. Bir insan sürekli korku, şikayet, erteleme ve başarısızlık düşünürse, zihni buna uygun bir ritim geliştirir. Aynı şekilde amaç, inanç, olumlu düşünce ve disiplin de tekrarla güçlenir. Mevsimlerin dönüşü, gök cisimlerinin hareketi ve yer çekimi gibi yasalar, evrende bir ritim ve düzen olduğunu gösterir. Hill, insan zihnindeki alışkanlıkların da benzer şekilde işlediğini savunur. Alışkanlıklar tekrar yoluyla oluşur. Başlangıçta küçük ve değiştirilebilir gibi görünen düşünceler, zamanla karakterin parçası haline gelir. Bir müzik notasının sürekli tekrarlanarak melodiye dönüşmesi gibi, düşünce de tekrarlandıkça yaşam ritmine dönüşür. Hipnotik ritim, iyi ya da kötü değildir. Hangi düşünceyle beslendiğine göre sonuç verir. Olumsuz düşüncelerle beslenen insan, olumsuz alışkanlıklar geliştirir. Amaçsızlık ve sürüklenme tekrarlandıkça daha güçlü hale gelir. İnsan dış koşulların kendisini yönetmesine izin verdikçe, zihni pasifliğe alışır. Bir süre sonra bu pasiflik doğal gibi görünmeye başlar. İşte hipnotik ritmin tehlikesi buradadır. İnsan kendi esaretini alışkanlık zannedebilir. Korkunun bu süreçte özel bir rolü vardır. Şeytan özellikle ölüm korkusunun insanları sürüklenmeye ittiğini söyler. Ölüm korkusu, belirsizlik duygusuyla birleştiğinde insanın zihinsel kontrolünü zayıflatır. Kişi yaşamını bilinçli biçimde kurmak yerine, korkularını yatıştırmaya çalışır. Böylece zihnini kullanmayı ihmal eder ve başka etkilerin yönlendirmesine açık hale gelir. İnsan hipnotik ritim yasasından tamamen kaçamaz. Çünkü herkes alışkanlıklar geliştirir. Fakat insan hangi alışkanlıkları geliştireceğini seçebilir. Bu nedenle özgürlük, yasadan kaçmak değil, yasayı bilinçli biçimde kendi lehine kullanmaktır. Düşüncelerini seçen, amacını belirleyen ve eylemlerini buna göre tekrarlayan insan, hipnotik ritmi başarı yönünde kullanabilir. Hayatımız rastgele oluşmaz. Tekrar ettiğimiz düşünce ve davranışların sonucunda şekillenir. Şans ya da tesadüf gibi görünen birçok şey, aslında zihinsel alışkanlıkların uzun vadeli sonucudur. Bu nedenle insan, hayatını değiştirmek istiyorsa yalnızca hedeflerini değil, tekrar eden düşünce kalıplarını da değiştirmelidir. 6. bölüm okura şu soruyu yöneltir. Hangi düşünceleri sürekli tekrar ediyorsun? Çünkü tekrar ettiğin düşünceler zamanla karakterine, karakterin davranışlarına, davranışların da kaderine dönüşür. 7. bölüm, korkunun insan zihnindeki köklerini ve etkilerini inceler. Hil ile şeytan arasındaki diyalog bu kez güç, korku, düşünce ve insanın içsel potansiyeli etrafında ilerler. Şeytan, kendisinin ve Tanrı'nın aynı evrensel güç alanı içinde iş gördüğünü, insanın bu gücü olumlu ya da olumsuz yönde kullanabileceğini söyler. Bu ifade metafizik görünse de psikolojik olarak şu anlama gelir. İnsan zihni, hangi düşünceyle beslendiğine göre yapıcı ya da yıkıcı yönde çalışır. Korku, insanın içsel gücünü kullanmasını engelleyen temel araçtır. Şeytan, açgözlülük, şehvet, güvensizlik, ölüm korkusu ve diğer olumsuz duygular çevresinde korkular üreterek insanı yapıcı düşünceden uzaklaştırdığını söyler. Korku zihni kilitler. Korku içindeki insan bağımsız düşünemez. Uzun vadeli plan yapamaz ve kendi iç gücüne güvenemez. İnsan ne şeytandan korkarak ne de Tanrı'ya pasif biçimde yalvararak özgürleşir. İnsan, kendi içindeki düşünme gücünü, iradesini ve inancını kullanmalıdır. Burada inanç, zihnin kesin bir amaçla donatılmasıdır. Çevrenin rolü de bu bölümde ele alınır. İnsan, içinde bulunduğu çevreden etkilenir. Tıpkı canlı türlerinin farklı iklimlere uyum sağlaması gibi, birey de zihinsel çevresine uyum sağlar. Olumsuz çevre, olumsuz düşünce alışkanlıklarını besler. Korku dolu, şikayetçi, amaçsız, kararsız ve eleştiriye dayalı bir çevrede yaşayan kişi, farkında olmadan bu ritmi benimseyebilir. Bu yüzden çevre yalnızca fiziksel alan değil, zihinsel iklimdir. İnsan baskın düşüncelerine göre bir çekim alanı oluşturur. Olumlu düşünceler başarıya uygun davranışları güçlendirirken, olumsuz düşünceler başarısızlığa uygun alışkanlıklar üretir. Özetle 7. bölüm, korkunun insanın kendi zihinsel gücüyle bağını kestiğini savunur. İnsan korku tohumlarının nasıl ekildiğini ve çevrenin bu tohumları nasıl büyüttüğünü fark ederse, kendi düşünce ritmini yeniden düzenleyebilir. Özgürlük, korkunun hiç olmaması değil, korkunun düşünceyi yönetmesine izin vermemektir. Yazar kitabın sonraki bölümlerinde, hipnotik ritmi bilinçli biçimde olumluya çevirmek için kullanılacak 7 ilke önerir. Bunlar, amacın kesinliği, kendine hakimiyet, zorluklardan ders çıkarmak, çevresel etkilerin kontrolü, zaman yönetimi, uyum ve dikkat. Böylece kitap, yalnızca sorunu teşhis etmekten çıkıp çözüm ilkelerine yönelir. 8. bölümde Hil, özgürlüğe ve başarıya ulaşmak için 7 ilke sıralar. Bunların ilki ve en önemlisi amacın kesinliğidir. Amacın kesinliği, insanın ne istediğini açık biçimde bilmesi, bu isteği kararlı bir plana dönüştürmesi ve eylemlerini bu plana göre düzenlemesidir. Bu ilke, sürüklenmenin tam karşıtıdır. Amaç kesinliği doğuştan gelen bir yetenek değildir. Pratikle geliştirilen bir zihinsel disiplindir. İnsan önce hayatında hangi yöne gitmek istediğini belirlemelidir. Sonra bu amacı sürekli hatırlamalı, kararlarını bu amaca göre vermeli ve tereddütleri azaltmalıdır. Şeytan, amaç kesinliğine sahip insanların kontrol edilmesinin zor olduğunu kabul eder. Çünkü böyle insanlar korku, propaganda, çevre baskısı ve geçici yenilgiler karşısında daha dirençlidir. Çocuklar başlangıçta boş bir levha gibidir. Ebeveynler, öğretmenler ve otorite figürleri onların zihinlerine korku, sınırlama ve olumsuz düşünceler yerleştirebilir. Eğer çocuklara amaç geliştirme ve bağımsız düşünme öğretilmezse, büyüdüklerinde başkalarının hedefleri içinde kaybolurlar. Bu, sürüklenmenin toplumsal boyutudur. Amaç kesinliği, özgürlüğün aracıdır. İnsan ne istediğini bilmiyorsa, başkalarının istediği şeye hizmet eder. Ne istediğini bilen kişi ise hayatını daha bilinçli yönetir. Fakat burada önemli bir uyarı da vardır. Amaç kesinliği tek başına ahlaki bir güvence değildir. Yanlış ya da ahlaksız amaçlara sahip biri de geçici başarı elde edebilir. Ancak hil, adalet ve ahlak temeline dayanmayan planların kalıcı başarı getirmeyeceğini savunur. Sevgi ise güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Fakat bilinçli biçimde yönetilmezse insanı amacından saptırabilir. Korku zaten sürüklenmenin başlıca aracıdır. Bu yüzden duygular amaç tarafından düzenlenmelidir. İnsan duygularını bastırmak zorunda değildir. Fakat onları yönlendirmeyi öğrenmelidir. Kararlılıkla uygulanan zayıf bir plan, kararsızca bekletilen güçlü bir plandan daha etkilidir. Çünkü başarı çoğu zaman mükemmel plandan değil, tutarlı eylemden doğar. Net amacı olan insan, hata yaptığında planını değiştirir. Fakat amacından vazgeçmez. Bu nedenle geçici yenilgiler onu durdurmaz. Yönünü düzeltmesine yardım eder. 8. bölümün ana fikri, amaçsız insanın sürükleneceği, amacı kesin olan insanın ise yön ve anlam bulacağıdır. Hayatın kontrolünü geri almak isteyen kişi önce şu soruya cevap vermelidir. Ben ne istiyorum ve bunun için hangi bedeli ödemeye hazırım? 9. bölüm, Hill'in en tartışmalı bölümlerinden biridir. Burada eğitim, din, evlilik, ebeveynlik, dua, cehalet, inanç ve kişisel sorumluluk konuları ele alınır. Yazar, insanların zihinsel özgürlüğünü geliştirmesi gereken kurumların, bazen tam tersine sürüklenmeye hizmet ettiğini ileri sürer. Bu bölümde şeytan, kesin bir amacı olan kişinin olumlu sonuçlar üretme ihtimalinin yüksek olduğunu, belirsizliğin ise insanı sürüklenmeye götürdüğünü savunur. Bu düşünce ilişkiler için de geçerlidir. Evlilik, aile ve toplumsal görevler, insanın ruh sağlığını ve mutluluğunu yok edecek biçimde yaşanmamalıdır. Zorla sürdürülen, uyumsuz ve karşılıklı hoşnutsuzluk üreten ilişkiler bireyin zihinsel enerjisini tüketebilir. Çocukları aşırı şımartma, onları gerçek hayatın sorumluluklarından uzaklaştırır. Çocuklara yalnızca korunma değil, düşünme, karar verme, sorumluluk alma ve kendi zihinlerini kullanma becerisi kazandırılmalıdır. Aksi halde çocuklar yetişkin olduklarında bağımsız hareket etmekte zorlanırlar. Bir diğer önemli konu ise geleneksel eğitimdir. Geleneksel eğitim, çocuklara çoğu zaman ezber bilgi verir. Fakat düşünmeyi, amaç belirlemeyi, ekonomik bağımsızlığı, kendine güveni ve kişisel sorumluluğu yeterince öğretmez. Eğitim, insanı hayata hazırlamalıdır. Bilgi tek başına yeterli değildir. Bilgi kullanılabilir hale gelmelidir. Bu yüzden eğitim reformu önerisi, pratik becerilere, deneyimsel öğrenmeye, bağımsız düşünceye ve yaşam becerilerine ağırlık verilmesi yönündedir. Din eleştirisi de benzer bir mantığa dayanır. Hill, inancı reddetmez. Fakat korkuya dayalı, sorgulamayı engelleyen ve insanı pasif bekleyişe iten din anlayışını eleştirir. Dua, yalnızca yalvarma değil, amacın kesinleştirilmesi ve zihnin inançla düzenlenmesi olarak görülmelidir. İnsan, ilahi müdahale beklerken kendi sorumluluğunu unutmamalıdır. İnanç, eylemsizliği değil, bilinçli çabayı desteklemelidir. 9. bölümün ana fikri şudur. Eğitim ve din, insanı korku ve cehaletten kurtarmalıdır. Eğer bunu yapmıyorsa amaçlarından sapmışlardır. Gerçek eğitim düşünmeyi öğretir. Gerçek inanç pasiflik değil, amaçlı eylem doğurur. Gerçek sorumluluk ise insanın kendi zihnini ve hayatını başkalarına teslim etmemesidir. 10. bölüm, amaç kesinliğinin tek başına yeterli olmadığını gösterir. İnsan ne istediğini bilse bile, kendini yönetemiyorsa hedefine ulaşamaz. Bu nedenle öz disiplin, kitabın temel ilkelerinden biridir. Kendine hakim olamayan insan, başkalarını ya da koşullarını etkili biçimde yönetemez. Kişisel güç, önce insanın kendi üzerinde egemenlik kurmasıyla başlar. Öz disiplin özellikle üç alanda başlar. Açlık, cinsel arzu ve gevşek biçimde organize edilmiş fikirleri ifade etme dürtüsü. Bu üç alan, insanın doğal enerjilerini temsil eder. Bunlar bastırılması gereken kötü güçler değildir. Fakat ölçüsüz bırakıldıklarında zihni dağıtır, bedeni zayıflatır ve amacı gölgeler. Açlık ve yeme arzusu doğal bir ihtiyaçtır. Fakat aşırı yemek, bedensel ve zihinsel sonuçlar doğurabilir. Hil, ölçüsüzlüğün bedeni bozduğunu, bedenin bozulmasının da zihinsel berraklığı azalttığını savunur. Cinsel enerji de kontrolsüz bırakıldığında dikkati dağıtabilir. Fakat üretken faaliyetlere yönlendirildiğinde büyük başarıların itici gücü olur. Üçüncü alan, düşünülmeden konuşma ve dağınık fikirleri ifade etme alışkanlığıdır. İnsanın her aklına geleni söylemesi, çoğu zaman kibir, dikkatsizlik ve zihinsel dağınıklık göstergesidir. Gereksiz konuşma, fırsatların kaybedilmesine ve enerjinin dağılmasına neden olabilir. Bu yüzden öz disiplin yalnızca davranışta değil, dilde de gereklidir. İnsan neyi, ne zaman ve neden söylediğini bilmelidir. Gerçek güç, düşüncelerini kontrol edebilen insanın gücüdür. Duygular, arzular ve fikirler disiplin altına alınmadığında insan amaçlı hareket edemez. Ama doğru düşünme, disiplinli duygularla birleştiğinde kişisel özgürlük başlar. Bu bölüm, 7 ilkenin önemini tekrar hatırlatır. Amacın kesinliği, öz disiplin, zorluklardan öğrenme, çevresel etkilerin kontrolü, zaman yönetimi, uyum ve dikkat, insanı sürüklenmenin ve hipnotik ritmin olumsuz etkilerinden kurtaracak anahtarlar olarak sunulur. 10. bölümün ana fikri şudur. Başarı, yalnızca istemekle değil, kendini yönetmekle gelir. İnsan arzularını, bedenini, dilini, düşüncelerini ve duygularını eğitmeden özgür olamaz. 11. bölüm, başarısızlık ve zorluk konusunu yeniden değerlendirir. Başarısızlık, doğru anlaşıldığında faydalı olabilir. Çünkü her başarısızlık, içinde eşdeğer bir avantajın tohumunu barındırabilir. Fakat bu avantaj kendiliğinden ortaya çıkmaz. İnsan geçici yenilgi ile kalıcı başarısızlık arasındaki farkı anlamalıdır. Geçici yenilgi, bir planın, yöntemin ya da zamanlamanın işe yaramadığını gösterir. Kalıcı başarısızlık ise insanın yenilgiyi son söz olarak kabul etmesiyle oluşur. Birçok kişi birkaç denemeden sonra pes eder ve böylece şeytanın kontrolüne açık hale gelir. Oysa başarılı insanlar yenilgiyi bilgiye dönüştürür. Nerede hata yaptığını, neyi değiştirmesi gerektiğini ve hangi yeni alışkanlığı geliştirmesi gerektiğini sorgular. Zorluklar insanı durdurabilir. Fakat aynı zamanda hipnotik ritmin olumsuz etkisini de kırabilir. Bir insan uzun süre yanlış düşünce alışkanlıklarıyla yaşıyorsa, büyük bir zorluk onu sarsarak yeni bir başlangıca zorlayabilir. Maddi kayıp, iş başarısızlığı, ilişki sorunu ya da ruhsal kriz, insanın otomatik yaşam biçimini kesintiye uğratır. Bu kesinti acı vericidir. Fakat aynı zamanda düşünce düzenini değiştirme fırsatı sunar. Zorlukların faydaları arasında kibri azaltmak, iç gözlemi teşvik etmek ve insanı dış kaynaklardan bilgi almaya yönlendirmek vardır. Başarı bazen insanı rehavete ve kendini beğenmişliğe götürebilir. Zorluk ise insanı durdurur ve düşünmeye zorlar. Ben nerede yanlış yaptım? Hangi alışkanlığım beni buraya getirdi? Başka nasıl düşünebilirim? Gibi sorular, gelişimin başlangıcı olabilir. Zorluklar kendi başına nimet değildir. Fakat doğru kullanılırsa büyüme fırsatıdır. Acı çekmek insanı otomatik olarak bilge yapmaz. Fakat acının içinde düşünce alışkanlıklarını değiştirme, amacını yeniden belirleme ve içsel gücünü keşfetme imkanı vardır. 11. bölümü özet olarak şu şekilde ifade edebiliriz. Yenilgi geldiğinde hemen bitti deme. Yenilgiyi analiz et. İçindeki dersi bul. Düşünce ritmini değiştir. Çünkü çoğu zaman insanın yükselişi, en büyük sarsıntısından sonra başlar. Son bölüm, Hill'in başarı ve özgürlük anlayışını tamamlayan 4 ilkeyi ele alır. Çevresel etki, zaman, uyum ve dikkat. Bu bölüm, insan kaderinin yalnızca bireysel iradeyle değil, kişinin içinde yaşadığı zihinsel ve sosyal çevreyle de şekillendiğini vurgular. İnsan güçlü bir amaca sahip olsa bile, Çevresini dikkatle seçmezse olumsuz etkiler, onun düşünce alışkanlıklarını zayıflatabilir. Çevre, yalnızca yaşanılan fiziksel yer değildir. İnsanların sözleri, tavırları, alışkanlıkları, korkuları, beklentileri ve değerleri de çevrenin parçasıdır. Kişinin çevresindeki en önemli faktör, yakın ilişki kurduğu insanlardır. Çünkü düşünce alışkanlıkları büyük ölçüde bu ilişkiler yoluyla oluşur. Sürekli şikayet eden, korku yayan, amaçsız yaşayan ve olumsuz düşünen insanlarla yakın olmak, bireyin zihinsel ritmini de olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle olumlu ve destekleyici ilişkiler kurmak büyük önem taşır. Benzer amaca sahip, birbirini güçlendiren ve ortak hedefe hizmet eden kişilerden oluşan bir çevre, olumlu düşünce alışkanlıklarını besler. Başarı yalnızca bireysel çaba değil, doğru zihinsel iklim içinde sürdürülen çabadır. Zaman, düşünce alışkanlıklarının oluşmasında belirleyici bir faktör olarak ele alınır. Hiçbir alışkanlık bir günde oluşmaz. Olumlu ya da olumsuz düşünceler zamanla güçlenir. Zaman, olumlu düşünceleri ödüllendirir. Olumsuz düşünceleri de sonuçlarıyla yüzleştirir. Bu nedenle sabır, başarı felsefesinin ayrılmaz bir parçasıdır. İnsanın zamanla neye dönüşeceğini, tekrar ettiği düşünceler belirler. Bilgelik de zamanla ilişkilidir. Sadece bilgi sahibi olmak bilgelik değildir. Bilgelik, bilgiyi deneyimle, zamanla, hatalarla ve zorluklarla olgunlaştırmaktır. Zorluklar ve başarısızlıklar, eğer doğru değerlendirilirse, insanı daha bilge hale getirebilir. Çünkü insan ancak zaman içinde hangi düşüncelerin işe yaradığını, hangi ilişkilerin zarar verdiğini ve hangi amaçların gerçekten değerli olduğunu görebilir. Uyum ilkesi, insanın doğanın yasalarıyla, çevresiyle ve diğer insanlarla dengeli ilişki kurmasını ifade eder. Uyum, pasif biçimde herkese uymak değildir. Kişinin kendi amacını korurken başkalarıyla karşılıklı fayda temelinde hareket etmesidir. Dikkat ise sürüklenmeye karşı uyanık olmayı ifade eder. Sürüklenen insanlar ilişkilerinde, işlerinde ve kararlarında gerekli planlamayı yapmazlar. Kime güveneceklerini, hangi çevrede bulunacaklarını, hangi alışkanlıkları beslediklerini dikkatle incelemezler. Başarılı kişiler ise çevrelerini, ilişkilerini ve düşünsel etkilerini seçerken özenli davranırlar. Özetle insan kaderi, yalnızca büyük kararlarla değil, günlük çevresel etkilerle, zaman içinde tekrar edilen düşüncelerle, kurulan ilişkilerle ve gösterilen dikkatle şekillenir. Başarılı ve özgür bir yaşam kurmak isteyen kişi, sadece amacını değil, o amacı besleyecek çevreyi de seçmelidir. Bu bölüm kitabın bütün düşüncesini tamamlar. İnsan kendi zihninden sorumludur. Fakat zihni boşlukta yaşamaz. Çevre, zaman, ilişkiler ve alışkanlıklar zihni sürekli şekillendirir. Bu yüzden özgürlük, yalnızca içsel bir karar değil, aynı zamanda bilinçli bir yaşam düzenidir.